Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu çağda cihadı konuşmak istiyoruz. Ancak cihat kelimesinin cihadın muhatabı olan kitleler ve noktalar tarafından ürkütücü ve itici duruma getirildiği bir zamanda bunu konuşuyoruz. Küçük bir düzeltme yaparak söze başlamanın yararı var. Gıda deyince, gıda ne kadar ekmek gıdadır ki hep ekmek anlaşılıyor gıda dediğimizde. Gıda kelimesi, sözcüğü kullanılır kullanılmaz akla niye fırın geliyor? Aslında ekmek çeşitler içinde belki de 1000 çeşitten bir tanesidir. Fasulyesinden ıspanağından pırasasına kadar yüzlerce yiyecek çeşidi var. Ama dünyanın her yerinde bir dilim ekmeğin varlığı veya yokluğu gıdanın varlığı veya yokluğu olarak anlaşılıyor. Ne diyoruz buna? Ekmek gıdayı sembolize ediyor. Aslında gıdanın kendisi ekmek değil. Ama buğdayın ağırlığı insanın ilk değirmene koyduğu tahıl çeşidi olması almış götürmüş. Marka değeri var ekmeğin. Bir noktadan sonra insanlar ekmeğe tenezzül bile etmeyebiliyorlar. Ama zenginiyle fakiriyle herkes gıdadan ekmek anlıyor. Yüzde oranı ise o kadar yüksek değil ekmeğin. İşte cihat deyince de sadece kılıç ve tüfekle bir savaş yapmayı anlamak %100 budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deki 8 yılında onlarca kere savaş yaptı. Ama bir küfür neslini iman nesline dönüştürmek için binlerce eylem yaptı. Bunlardan 60 küsür tanesi sadece savaştı. Ama tamamı cihattı. Dolayısıyla cihat Müslümanın savaşın da içinde bulunduğu eylemlerinin adıdır. Sadece savaşın adı değildir. Müslümanların beyninde bile savaşın böyle yanlış algıyla bozulmuş olması bir kayıptır bizim için. Ciddi bir kayıptır hem de. Bu nedenledir ki ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, büyüklüğünü ve din adına gösterdikleri gayretlerini hep Bedir'le, Uhud'la, Hendek'le, Mekke'nin fethiyle ölçüyoruz da, alkol fıçılarını Medine sokaklarına dökmesini bir türlü cihat olarak anlamıyoruz. İstedikleri kadar kadınla aile hayatı kurmuşlarken, şu kadarından fazlasını boşayacaksınız diye Allah emrettiğinde, peki ya Rabbi, deyişlerini cihat olarak göremiyoruz. Çünkü cihadı onların sadece Uhud'daki şehadetiyle görüyoruz. Resim tasvir etmek caizdir varsayarak bir örnek vereyim. bir sahabi azameti bize çizer misin desek bir ressama, ne çiziyor? Bir kılıç, boyun kadar neredeyse, onu kaldırmış, taş yarar gibi şiddetle vuruyor. Sahabi büyüklüğünü böyle tasvir ediyoruz. Ömer radıyallahu anhı hep keseyim şunun kafasını ya Resulallah diye bir cellat mantığıyla görüyoruz da, bir çocuğun ağlamasıyla ağlayan bir merhamet abidesi olarak göremiyoruz Ömer'i. Vurdu kırdıları bizim gözümüzde büyük de, o vurdu kırdılı adam, o vurdulu kırdılı adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde mumdan adama nasıl döndü, bunu cihat olarak görmüyoruz. Halbuki asıl cihadı o mum adam haline gelmesiydi. O sert adam nasıl o hale geldi? O dönüşüm daha büyük bir cihat. Burada cihadın eksik anlaşılması söz konusudur. Tıpkı gıda deyince bir somun ekmeği kaldırıp buyur gıda diyen insan gibi, kardeşim başka bir şey bilmiyor musun? Yok. Pirinç gıda değil mi? Arpa gıda değil mi? Fasulye gıda değil mi? Sıvı deyince sadece su anlamak da böyle bir şey. İçecek deyince sadece su mu anlıyoruz? Meyve gıda değil mi? Hoşaf içecek bir şey değil mi? Hayata bir isim üzerinden anlam veremeyiz. İnsan kimdir sorusunu sadece bir insan kolunu kaldırıp bak bu gördüğün şey insandır deniyor mu? Bu insanın koludur. İnsan değildir. Uhud, ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, cihadının biridir. Kendisi değildir. Onlar asıl cihatlarını aile dönüşümünde yaptılar. Sabah namazına kalkarken cihat yaptılar. Onların Uhud'daki cihadından daha aşağı kalmaz cihadı, sana anam ve babam feda olsun ya Resulallah derken ki sözdü o. Kızıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, büyüğüyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme teslimiyetin, yani Allah'ın peygamberine teslimiyetin, hiçbir peygambere nasip olmamış örneğini sergiledikleri zaman, en büyük cihadı yaptılar. Sa'd ibn Ubade, Allah ondan razı olsun, Bedir'e katılalım mı, katılmayalım mı, yani cihad edelim mi, etmeyelim mi sorusunda, ya Resulallah, herhalde sen, Ensar'ın ne düşündüğünü merak ediyorsun. Allah'a yemin olsun ki biz, Musa'ya iman edenlerin, Musa'ya dediği gibi, sen ve Allah savaşın, biz burada bekleriz demeyeceğiz sana. Atını denize de sürsen, arkandayız ya Resulallah, dediler ya, o cihat Bedir'in aslıydı zaten. Bedir cihadının ruhu oydu. Onun için oradaki 314 kişinin, Bedir'e katılan 314 kişinin o çağlar üstü, mekanlar dışı, uzayı kuşatan o büyük teslimiyeti, Allah'ın razı olduğu bir teslimiyet oldu da, siz bundan sonra ne günah işlerseniz işleyin, affettim sizi dedi Allah onlara. Asıl cihat budur zaten. Daha sonraki yıllarda, ashabtan sonraki yıllarda, bu yüreği taşımayanlar da harp meydanlarına katıldığı için cihatta yer yer aksamalar oldu. Savaşlarda mağlubiyetler görüldü. Bu noktayı düzeltmek lazım. İbn-i Teymiye'nin, Allah ona rahmet etsin, müthiş bir cihat tarifi var. Diyor ki cihat, iman ve salih ameli ile Allah'ın razı olacağı şeyleri ortaya çıkarmak, Allah'ın razı olmadığı küfür, fısk ve isyanı engellemektir diyor. Cihat budur. Allah ne istiyor kullarından? İman ve salih amel istiyor. Ne istemiyor? Küfür, isyan ve fısk istemiyor, nifak istemiyor. İstediklerini buyur ya Rabbi deyip ortaya koymak, İstemediklerini de engellemek cihattır. Eğitimle yapıyorsan eğitim. Yürüyerek yapıyorsan yürüyerek. Ağlayarak yapıyorsan ağlayarak. Her ne suretle ortaya çıkıyorsa Allah'ın bu maksadı, kullarından beklediği muradı, her neyse Allah'ın, o cihattır. Peki Uhud nedir? Cihadın en mükemmel örneklerinden biridir. Bedir en mükemmel örneklerinden biridir. Çünkü Allah o gün o 314 kişiden şirkin başı olan Ebu Cehil'i katletmelerini istiyordu. Dolayısıyla peki ya Rabbi deyip yola çıkınca o gün Allah'ın muradı olan şey %100 gerçekleşmiş oldu. Bedir'den dönerken de Allah'ın muradı neydi? Eğitim seferberliğiydi. Bu seferde müşrikler arasından okuma yazma bilenler de dahil olmak üzere Medine'de bir okuma yazma seferberliği başlatıldı. Muradı oydu çünkü. Daha sonra Tebuk'e katılırken herkes bir şeyler getirsin. Allah'ın ordusunun desteği olun. Mal infak edin dendiğinde bir avuç buğday kadar bir şeyi olan da onu getirdi. Bir çuval buğdayı olan da erzak olarak onu getirdi. İki ayakkabısı olan bir tanesini getirip bir İslam askeri giysin dedi. Allah'ın muradı o olduğu için لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ Allah onlardan razı oldu bu sefer. Onlardan Allah razı oldu. Hatta hiçbir şey getiremeyip, hiçbir şey yok. İslam ordusuna verecek hiçbir desteği yok. Sadece iki damla gözyaşı var. Yok ya Resulullah, ne vereyim sana? Deyip gözyaşı akıtan da وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ Ayetinden de anlaşıldık. O bile Allah'ın muradını gerçekleştirdiği için o da cihad etmiş oldu. Allah'ın muradı fedakarlıktı. Olan vererek o fedakarlığı yaptı. Olmayan da vermeye hazır olduğunu ispat ederek o fedakarlığı yaptı. Allah razı oldu. Dolayısıyla Uhud'a katılan, Tebuk'e katılan, Mekke fethine katılan veya katılmayan herkes üzerine düşeni yaparak cihad etti. O ümmetin o günkü kadınları cihada giden kocalarına moral dopingi yaptıkları için arkanıza bakmayın, biz sizin için ağlamıyoruz, merak etmeyin görüntüsü verdikleri için Allah onlardan da razı oldu. Yapabildikleri tek şey moral vermekti. Kadınlar da onu yaptıkları için Allah onlardan memnun oldu. Onların cihadı da oydu. Biz bu kılıcı kullanamıyoruz ya Resulallah sorusunu, ama Arafat'ta dua ediyorsunuz ya, gidin siz de dua edin. Yeryüzü şeytana karşı Allahu Ekber sesleriyle dolsun, çınlasın dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir şeyi düzeltmek lazım. Allah için yapılacak cihat, cephedeki cihattır. Ümmetin vatanının sınırındaki cihattır şüphesiz. Oraya gidecek Müslüman kafayı oluşturmak daha büyük cihattır. Çünkü insanlar koyun gibi cepheye sürülemezler. Gidince de kaçar. Gidince de silah bırakar. Düşmanla işbirliği yapar. O ruhu kazandıracak, o ruhu oluşturacak eğitim, o cihadın aslıdır. Bunun için Kur'an-ı Kerim, ilim adamlarının, okuma yazma bilip, bir şeyler öğreteceklerin cepheye götürülmemesini emrediyor. O ruhu kaynatacak kazanı bunlar canlı tutsunlar. Çorbası kaynasın ümmetin diyor Kur'an-ı Kerim. Cihad, o cihadın altyapısını oluşturan her şeyden ibarettir. Nasıl şehit gökten düşmüyor, anaların doğurduğu çocukların yetiştirilip cepheye gönderilmesinden sonra oluşuyorsa, şehitlik ruhu ve anlayışı da kendiliğinden oluşmuyor. Eğitimle oluyor, infakla oluyor, sosyal anlayışla oluyor, camide ibadet ederkenki teşvikle oluyor. Bu ümmet su üstünde yazı yazan bir ümmet değil, kağıtta yazıp realitede görünmeyen bir ümmet değil, hayatı Allah için dolduran bir ümmettir. Dolayısıyla cihadı da bütün yönleriyle ve iç donanımıyla doldurduğunda ümmet cihad eder. Sadece fakirlerin çocuklarını cepheye göndermek bir cihad çeşidi değildir. Ümmetin o cihadı hazmetmesidir cihad. Bağrıma basarım, cepheye giden çocuğumun yanında ağlamam diyen ana da cihad anasıdır. Daha çocuğunun askere gitmesine 2 ay kala, cihada gitmesine 2 ay kala ağlamaya başlayan ana değildir o ana. Suç değil ağlaması şüphesiz. Ama cihadı hazmetmiş ana başka, oğlunu askere gönderen, cihada gönderen ana başka bir anadır. Önce bu çizgiyi net çizeceğiz. Cihad, iman ve salih amel istiyor Allah, onu ortaya çıkarmaktır. Küfür, isyan, nifak istemiyor, onu engellemektir. Nasıl yapılıyor? Nasıl yapılıyorsa. 12. asırda bir çeşit yapılıyordu, 17. asırda bir çeşit yapılıyor, 20. asırda bir çeşit yapılıyor, şimdi internetle yapılıyordur. Belki yarın internet üstü bir sistem çıkacak, cihat oradan yapılacak belki. Belki diploma ile yapılacak. Belki sosyal hizmetle yapılacak. Ne imanı ortaya çıkarıyor, küfrü sindiriyorsa o cihattır. Onu yapan da mücahittir. Çünkü Allah'ın bizden muradı, yani istediği şeyi, Allah'ın sözü en yüce söz olsun. Kur'an'ın konuşulduğu yerde beşer konuşmasın. Allah konuşsun, tağut sussun. Bunun için Allah bizi gönderdi. Bu ümmet bunun için var. Bu iş için uğraşan ümmet, mücahit ümmettir. Bu iş için kan ve akıtan, can veren ümmet, şehit ümmettir Allah'ın izniyle. Şehit adamdır Allah'ın izniyle, şehit kadındır Allah'ın izniyle. Başka türlü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü anlayamayız. Alimin mürekkebi, mürekkep kaleminin mürekkebi, şehidin kanından değerlidir sözüne bir anlam veremezsiniz. Hiçbir anlam veremezsiniz. Hem şehidin bütün günahları affolup diriliyor, hem alimin böyle bir sözü, yani alimlerin bütün günahları affolacak diye bir sözü yok Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Ama alimin mürekkebi, kalemiyle yazı yazdığı mürekkebi, şehidin akan kanından değerlidir sözü ne anlama geliyor? Alim şehidi hazırlar. Ne bilsin insanlar şehadet diye bir şey var? Şehadetin kıymetini kimden öğrenecek insanlar? Alimlerden. Onların kitaplarından öğrenecekler de şehitliğe koşacaklar. Bu yüzden ilk işimiz cihadı yerine oturtmaktır. Bunu becerdikten sonra Allah'ın izniyle dul bir kadının da mücahit olabileceğini anlarız. Bir delikanlının da ders çalışırken mücahit olabileceğini anlayabiliriz. Aksi takdirde Çanakkale'yi elini şakağına koyup beklersin. Bir Çanakkale daha olacak da melekler sana şehitlik getirecekler. Kaçırdığın yüzlerce şehitlik alternatifi, cihat alternatifi ise hesabını vereceğin şey olarak defterlere kaydoldu. Maazallah. Bu sebeple bir taksimat yapıp cihadın çeşitlerini önce konuşacağız. Aslında biz burada bu çağda cihadı engelleyen şeyleri konuşmak istiyoruz. Ama herkes ben cihad edip şehit olmak istiyorum diyen gencin, o fevri ve hamasi duygusunu engelleyen filan devlet, filan Avrupa ülkesi ne bakıyor? Tamam işte bu kafirler istemiyorlar bizim tabancalarımızı, tüfeklerimizi alıp şöyle 5-10 kafir öldürmemizi istemiyorlar düşünüyor. Halbuki siyasette bir cihattır. Ekonomi âlâ bir cihattır. Âlâ bir cihattır. Aynı zamanda eğitim cihadın zirvesidir. Çünkü bu asırda eğitim diye bir sistem oluşturuldu. İlk okula eskiden giderdi çocuklar. Şimdi anaokulu 3 yaşında çocuklar okumaya başladı. Yani cihat ruhu 3 yaşından itibaren veriliyor. Veya anti cihat boşluğu 3 yaşından itibaren aşılanıyor. Dolayısıyla analar babalar bu konuda cihattan kaçıyorlar veya cihada hazırlanıyorlar. Aynı şekilde iffeti korumak, namusu korumak bir cihat mıdır değil midir? Bütün savaşlarda bayrak ve namus için diye bir slogan kullanılmıyor mu? Demek ki bayrak ve namus bizim cihadımızın özü zaten. E peki namusu aile korumuyor da kim koruyor? Ailenin olmadığı yerde namusu neyle koruyacaksın? Hangi namusu koruyacaksın? Aile varsa namus diye bir şey var zaten. E dolayısıyla namusu korumak cihat oluyor da namusu oluşturmak cihat olmuyor mu? Herkes namus için seferberlik yapıyor. Ya aile yok kardeşim, evlenen yok. Neyi koruyorsunuz siz? Neyi koruyorsun? Var olan bir şey, ekmek kavgası diyorsun da ekmek yok ki neyin kavgasını yapıyorsun? Denir mi insana? Denir tabii o zaman. Bizim cihadımız nedir dediğimizde siyaset, ekonomi, eğitim, aile, ibadet, pek çok cihat çeşidimiz var. Allah ne istiyor bizden? Namaz kılın. E namaz bir cihat. Sabah namazına kalkmak bir cihat o zaman. Ne istiyor bizden? Kelimetullahi el-ulya. Allah'ın sözü en yüce olsun. Yani siyaseti İslam adına yapın diyor. E al sana bir cihat çeşidi. Ne istiyor? Faizle savaşın diyor. Yoksa faizi siz de bulaştığınız bir bela haline getirirsiniz, benimle savaşmış olursunuz diyor. O zaman faizsiz bir sistem için oluşan mücahit değilse kimdir bu mücahit dünyada? Kimdir bu mücahit? وَاَنْكُحُ الْاَيَامَا مِنْكُمْ İçinizden bekarları evlendirin Allah buyuruyor. Ya evlilik Allah'ın emirlerinden bir emirdir. Allah-u Teala cahilliği kaldırın buyuruyor. E o zaman eğitim bir Allah'ın emridir. Cihat Allah ne istiyorsa onu yapmaktır. Ashab-ı kiramdan Allah gidin kafirlerle savaşın Uhud'da, perişan edin onları, gelin dedi de emri bitti mi Allah'ın? Yoksa o 100 emrinden biri miydi sadece Allah'ın? İnşallah bu raya döndüğünde bu cihat treni, yani anlayış bu olduğunda bir gencin evliliğinin ne manaya geldiğini de anlamış olacağız. Bir çocuk hafız olduğu zaman göklerde bir yıldızı alıp dünyaya getirmiş kadar değerli bir iş yaptığımızı anlamış olacağız o zaman. Çocuk doğuran annenin yaptığı işin mukaddesliğini anlamış olacağız da Uhud'daki Hamza'nın parçalanmış vücuduna şehitlerin efendisi diyen sallallahu aleyhi ve sellemin çocuk doğururken ölen kadına da niye şehit dediğini anlamış olacağız. Onun için Allah yolunda şehit olanlar cennettedir sözüdür Allah'ın bu buyurduğu gibi, 3 kız çocuğu yetiştiren de Allah'ın izniyle cennettedir niye dediğini anlamış olacağız. Çünkü onun gözünde değerler farklı. Bunu anlamadıkça da biz ashab-ı kiramın resmini çizerken hep elinde kılıç, bir mızrak, bir kafa uçuyor, o görüntülerle hep hatırlayacağız. Bir Ömer tablosunu hep kılıçla tasvir edeceğiz. Kılıç hayatının %1'i bile değil. %1'i bile değil. Ömer deyince 10 yıl yönettiği bir devletten bir metre kumaş bile alamamış bir adam niye hatırlamıyoruz? Bir yönerge kanun çıkardığında evine gidip bana bakın. Devletin başı olarak şunu yasakladım. Ceza olarak da şunu koydum. Sizden biriniz benim çocuklarım ve eşlerim olarak böyle bir şey yaparsanız iki kat ceza alırım sizden, haberiniz olsun diyen adamın tavrını niye Ömerlik vasfı olarak hatırlamıyoruz? Çünkü biz cihada bir defa sınır çizdik. Kan, barut, ölüm, sakatlık, hep bunlarla düşünüyoruz. Şeytanın başının ezildiği her şey cihat Allah'ın izniyle bu dünyada. Kur'an'ın ve şeriatın yükseldiği her yerde de cihadın zaferi var demektir. Biiznillahü teala. Bu sebeple bu oturtmadan sonra cihadın çeşitlerini zikredecek olursak biz şunu söyleyebiliriz. Bir kere cihat 6 bölümden oluşuyor. Birincisi insanın nefsiyle cihadıdır. Ama bu çizdiğim tabloyla bunu anlayabiliriz. İkincisi şeytanla yapılan cihattır. Üçüncüsü toplum içinde yanlışları düzelten, doğruları teşvik eden emri bil ma'ruf nehy anil münker cihadıdır. Ve dördüncüsü toplumun içine sızmaya çalışan münafıklara karşı yapılan cihattır. Beşincisi kafirlere ve altıncısı da mürtetlere, İslam'ı bırakıp gidenlere karşı yapılan cihattır. Cihadı 6 tablonun içinde gördüğümüz zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bir mücahit olarak görürüz. Ebu Bekir'i ve Ömer'i radıyallahu anhuma bir mücahit olarak görürüz. O zaman eli kılıç tutmayan Hassan ibn Sabit radıyallahu anhı bile niye mücahit oldu? Halbuki şiir söyleyip duruyordu peygamberin mescidinde. Ama kalk Hassan, Cebrail arkanda şöyle bir şiir oku bunlara diye, hadi Ali vur şunu diye kılıç kullandırdığı gibi Ali'ye, Hassan'a da şiir niye okutturduğunu görürüz. O zaman işte Allah ona rahmet etsin, Necip Fazıl'ın bu topraklarda ne yaptığını da anlamış oluruz. Ne yaptı? Maliyeti nedir onu da anlamış oluruz. O zaman mümin bir gazetecinin takvayı kuşanarak yaptığı her eylemin nasıl cihat olabileceğini anlarız. Birinci cihat çeşidi nefis cihadıdır. Nefis cihadı ne demek? Bir tarikata girip zikir dersi almak demek değil. Nefis cihadı dini öğrenmek. Öğrendiğini yaşamak. Üç, öğrendiğini yaymak, Allah'a davet etmek. Ve bu uğurda oturup sabretmeyi bilmektir. Tekrar ediyorum. Birinci cihat çeşidi nefis cihadıdır. Nefis cihadı ne demek? Dini öğreneceksin bir defa. Cahilden mücahit olmaz. Öğrendiğinle amel edeceksin. Amel ettiğini yayacaksın. Kendi içine kapanıp kalmak yok. Ve dördüncü noktada onu yayarken, ibadet yaparken sabredeceksin. Çünkü sabırsız Allah yol kat ettirmiyor kimseye. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldi. O vahiyi kendisi yaşadı. O vahiyi etrafındakilere yaydı. Ve kendisine öğretilen, yaşatılan dini yaşarken sabretti. Ashab-ı kiram da öyle. Buna biz nefis cihadı diyoruz. Bunu becerebilen birinci basamağını aşmıştır cihadı. Bu cihat cephedeki Müslümandan evinde oturan neneye kadar herkesin cihadıdır. Herkes bunun mücahididir veya cihat kaçkınıdır. İkinci olarak da şeytana karşı cihat etmek zorundayız. Bu cihat çeşidinde de bütün Müslümanlar Allah ve Muhammed diyen sallallahu aleyhi ve sellem kim varsa burada kılıç kuşanmak zorundadır. Mücahit olmak zorundadır. Şeytanın aldatmalarına, vesveselerine ve insanlardan kullandığı figürlerine karşı mücahit olmak zorundayız herkes. Şeytanın 3 basamaklı saldırısı var. 1- aldatıyor. Yanlış şeyler söylüyor. Bunu kesinlikle inanmayarak karşı taarruzumuzu yapacağız. vesvese veriyor. Vesvese veriyor ne demek? Açlıkla ürkütüyor. Aile vesvesesi veriyor. Başka kadının, başka erkeğin daha güzel olduğunu söyleyip aileni soğutuyor sana. Hanımın senin annesi hasta olduğu için morali kırıktır, senden bıktı diye böyle yapıyor diye vesvese veriyor sana. Direniyorsun şeytana karşı. Dünyanın en cadbar adamı da olsa, en dedikoducu kadını da olsa, yaşıyorum be, Nuh'un karısından da fena değil ya la, diyorsun. Firavundan da kötü değil ya deyip asi oluyorsun. Ve şeytanın en önemli çalışma alanı, ona yaran olmuş insanlarla seni engellediği zaman, akrabaların, teyzelerin, halaların, hısımların, dünürlerin, tanıdıkların, arkadaşların, şeytanın önünde oturup çay içen şekli oluyorlarsa, sen asla onlara mağlup olmuyorsun. Abartıyorsun, ileri gitme diyorlar. Minel cinneti ve nas deyip onlardan ve şeytandan Allah'a sığınıyorsun sen. Bu da senin birinci cihadın neydi? Nefis cihadı. İkinci cihadın ne? İkinci cihadın da şeytana karşı cihat. Onun tuzakları ve hilelerine karşı, vesveselerine karşı, insanlardan kullandığı yaranlarına karşı, elemanlarına karşı tavır koyuyorsun. Bu ikinci cihat. Müslümanın üçüncü cihadı emri bil maruf ve nehyanil münker cihadıdır. Ne demek emri bil maruf ve nehyanil münker? Senin bulunduğun yerde kötülük prim yapmıyor. Kötülüğü engel, bu yanlış diyorsun. Bu yanlış. Tam cigarasını yakacaktı çocuklar. Bu gene itiraz edecek, içmeyelim burada diyorsun, diyorlar. Başka yere gidiyorlar. İşte sen mücahitsin o anda. Emri bil maruf ve nehyanil münker aktif senin için. Seni görüyorlar, ya bir sürü gene söyleyecek, gel bari camiye gidelim deyip dedesinin amcasının hatırını kırmayıp camiye gidiyor. Mücahitsin sen. Çünkü ümmeti Muhammed sadece Uhud'da kazanmadı. Medine sokaklarındaki gençlerin kollarından tutup camiye götürerek de ümmetin sayısını kaldırdı ashab-ı kiram. Allah onlardan razı olsun. Emri bil maruf ve nehyanil münker sayesinde fasıklık ve zulüm toplumda prim yapmıyor bu sefer. Çünkü lidere karşı da, siyasetçiye karşı da, şuna da, yöneticiye karşı, zalıma karşı, zalim patrona karşı Allah var. Allah var, cennet var, cehennem var, sırat var beyefendi diyen adam, zulmün ve fasıklığın önüne geçen adamdır. Tabii bu bir kişi, bir gariban olursa bir sesten bir oluşum çıkmaz ortaya. Ama onunla beraber her gelen Allah'tan kork, Allah'tan kork derse, Allah korkusu kamuoyu oluşturur, algı oluşturur. Elbette bana birisi çıkıp hocalar bunu yapmıyorsa biz ne yapacağız diyecekler. Ben de onlara diyeceğim ki hocalar cehenneme girecekse peşlerinden mi gireceksiniz? Siz kendi cennetinize bakın. Bu emri bil maruf cihadı, nehyanil münker cihadı yapıldığında fasıklık ve zulüm prim yapamaz. Allah'a davet aktif demektir. Dolayısıyla çocukların İmam Hatip'e gitmesine de gerek yok. Bütün namaz kılan dedeler, neneler İmam Hatip okuludur zaten o zaman. Nene İmam Hatip okuludur. Bu topraklarda ezanın bile susturulduğu zamanlarda namaz kılmayı bilen neneler ve dedeler gizlice torunlarına namazı ve abdesti öğrettiler. Bugün camiler dolu elhamdülillah. İmam hatipler 1950'den sonra açıldı. 1950'ye kadar 30 sene nerede namaz kıldı insanlar? Kim öğretti o nesli imamı? Dedeler ve neneler. Okul onlar işte. Onlar okul. Emri bil maruf ve nehyanil münker cihattır. Bu sayede fısk ve zulüm kalkar, ilerleyemez en azından, ivmesi yükselmez, Allah'a davet, yani din eğitimi vardır, ve aile korunuyordur. Çünkü kadın boşamaya kalkana karşı, bütün cami cemaati, ne yapıyorsun sen be, ne yapıyorsun diyecektir. Ne yapıyorsun sen diye. O şehri terk etmek, o köyü terk etmek zorunda kalacak kadın boşamak için. Bütün Müslüman kadınlar, biz de kadın değil miyiz, ne yapıyorsun sen diyeceklerdir haddini aşan kadına. Ve eğitim bir seferberlik konusudur o zaman. Her yer okuldur. Her ağacın altı okuldur Allah'ın izniyle. Bütün bunlara sabretmenin örnekleriyle doludur toplum, teşvikleriyle doludur. Bu kategoriye olduğu gibi bu bölüme 3. cihat bölümü diyoruz. Emri bil maruf ve nehyanil münker cihadı. Bir 4. cihat çeşidi münafıklara karşı cihat etmektir. Münafık kimdir? İslam toplumunun rengini sulandırmaya çalışan, rengini soldurmaya çalışan Müslüman görüntülü kafir demektir. Buna zındık da diyebiliriz. İç düşmandır bu. Direkt bir bölümü siz münafıksınız diye hapse dolduramazsın. Ama münafıkların eylemleri bellidir. O eylemlere karşı Müslüman kendisini ve ailesini ve toplumunu koruduğu zaman kesinlikle nifak yeşeremez. Nifak Allah'ın bilerek, murad ederek İslam toplumuna attığı ayrı kutudur. İslam'ın çiftçilerine de bunu yeşertmeyin bahçenizde diye talimat vermiştir. Münafıklar ne yaparlar? İslam itikadını içlerinde değil dışlarında taşırlar. Dolayısıyla yüreklerinden gelmez bu. Mümin yüreğini de imanla doldurup nifakı söndürebilir. Allah'a ve peygamberine karşı, Kur'an'a karşı çıkışları vardır münafıkların. Bu aşırılık değil mi? Bu ezilik, bile bile ölüm değil mi? Niye malımızdan fakirleri besliyoruz sözüne karşı, biz de canımızı ve malımızı Allah için veriyoruz demek bir karşı duruştur. Tağutu, yani Kur'an'ın dışındaki, şeriatın dışındaki sistemleri canlı tutmak istiyorlardır. O canlı tutmaya karşı Allah'ı, Kur'an'ı, peygamberi, ashab-ı kiramı canlı tutmak onu çözdürecektir. Onlar hep kafirlerle işbirliği yapalım diye isteyeceklerdi. Çünkü ruhları oradan yana, mümin de mümin kardeşliğini canlı tutarak nifakı söndürecektir. Cihada gitmek istemeyeceklerdir. Mazeret uyduracaklardır. Cihat yapılmasın da onların yüzü kızarmasın diye, gerek yok şimdi uygun değil, kışın olur, yazın olur diye bahaneler uyduracak. Mümin de kalkacak, ne zamansa o zaman varız cihada diyecek. Allah'ın izniyle duracaktır. Allah yolunda yapılan işlere, Allah'a giden yollara barikatlar kuracaklar. Mümin de bu barikatları kıracak. Ne yapılırsa, onlar ne yapıyorsa, müminlerin arasında dedikodu yayarak, yanlış sözleri yayarak, fahiş cümleler veya benzeri şeyler, tweetler atarak diyelim, İslam toplumunun kirlenmesini, renkli bocalamasını, bocalanmış bir toplum olmasını isteyeceklerdir. Mümin de hakkı, hakikati, Allah'ı, Kur'an'ı ve doğruyu konuşarak, doğrudan yana tavır koyarak münafıkları ezecektir. Aynı şekilde Allah onlar için ve idâ kâmû ilâs-salâti kâmû küsâlâ, ezan okunduğunda tembel tembel namaza giderler diyor Allah. Münafıkların bu görüntüsü İslam toplumunun genel görüntüsü olmasın diye ezanı duyan mümin mermi gibi yerinden fırlayacak. Böylece onlar sönmüş balon gibi rezil olup kalacaklar. Aynı şekilde onlar sürekli caminin dışında, medresenin dışında mekanlar oluşturmaya çalışacaklar. Şu kulüp, bu kulüp diyecek. Mümin de filan cami, filan mescit, filan medrese diyecek. Yani onlar İslam'ı söndürmek için ne yapıyorlarsa, onun karşı tezi müminde var zaten. Bir toplum 100 kişiden oluşuyorsa, 3 kişi içlerinde münafıklık yapıyor da 97'si Allah diyor hakkıyla oluyorsa, onlar ezilip gitmek zorundalar. Ama müminlerin 97 oldukları halde 30'u, 40'ı, 50'si pısırık kalırsa, onlar çokmuş gibi 3 kişi oldukları halde 300 kişi gibi ses yapacaklardır. Osmanlı'yı böyle çökerttiler. Anadolu'da Hakan'ımız çok yaşasın diye naralar atıldı. İstanbul'da 3 tane züppe aldı saltanatı, hilafeti yerle bir etti. Öbürleri de elden, ekmekten, sudan, kaybolduktan, her şey bittikten sonra neler yapmış bu zındıklar dediler. Adamlar Balkanlardan nereden yürüyerek geldiler, orada oturanlar niye bunların geldiğini anlayamadılar da kıyamet öyle koptu. Müslüman münafığın hareketini ikiye katlayan hakkı haykırıcı hareketler yapmadığı sürece, azınlık oldukları halde onlar çoğunluğu susturuyorlar. Medine'de de böyle olur bu. Mekke'de de böyle olur, İstanbul'da da böyle oldu zaten. Bu demek ki dördüncü cihat çeşidi diye bir cihat çeşidi niye açtık? Çünkü Allah'a imanı ve ameli salih yükseltmektir cihat demiştik ya biz. Bu münafık gürültü yaptıkça o susuyor. Yani ezan sen istediğin kadar oku. Sen ezan okuyorsun, o davul çalınca davulun sesi daha hoş geliyor. Zurnasının sesi daha çok yayılıyor. Bu sebeple müminlerin gerekiyorsa her mahallede, her sokağın bir başına bir öbür tarafına birer minare yaparlar. Ezan daha çok duyulsun diye. Camiye gitmiyorsak bile bu vakitte ezanımız duyulsun bari. Çünkü bu dünya sesi daha çok çıkanın hakim olduğu bir dünyadır. Münafığın, yani İslam'ı içinden kemirmeye çalışan kirpinin sesinin inmesi lazım. O ses indirilmezse senin okuduğun Kur'an da o gürültüde neuzübillah kaybolup gidebilir. Beşinci cihat kafirlerle yapılan cihattır. İşte o Uhud'dur. O Uhud'dur. Ama sadece Uhud'da değil, ekonomi boyutunda yapıldığında da cihattır o. Siyaset boyutunda yapıldığında da cihattır o. Hiç bunun alternatifi yok. Yani cihat nedir? Gün gelir insanoğlu, hani köleliği kaldıran bir Birleşmiş Milletler kararnamesi hazırladığı gibi, insanlık dünyada silah kullanılmayacak diye bir noktaya gelebilir mi? Gelir. Başka bir para kaynağı bulur şimdi silahtan geçinenler. Topluca insanlar okyanusa gömerler silahlarını. Böyle bir şey olur mu? Olur. O zaman Müslümanlar olarak da yok la biz illa savaşacağız mı diyeceğiz. Ne, mesela nasıl üniversite imtihanı yapılıyor? O üniversite imtihanında İstanbul'da filan üniversiteyi kazananlar şu puan alanlardır diyor. Ülkeler bilim üzerinden yarışarak bilimi mağlup olan savaşta mağlup olmuş gibi tazminat ödesin diye bir anlaşılıyor. Yani böyle şimdi bunu dinleyenler belki hayal görüyorlar ama çok da hayal görmeseler iyi olur. Şu anda da öyle yürütülüyor zaten. Teknolojisine, dijitale hakim olan bu dünyada konuşuyor. Hiç savaşa da gerek kalmıyor. Savaşmadan önce onu perişan ediyor zaten. Algı ile perişan ediyor. Medya böyle bir savaş çeşidi değil midir? Yarın Müslümanlar eğer savaşın böyle yapıldığı bir güne gelirlerse onların Bedir'i, Uhud'u o zaman medyayı Müslümanlaştırmak, öyle medyanın patronu olup kafirler ondayken ki dizi filmlerin bin beterini oynatarak değil ama. Öyle yani sahibinin Müslüman olması yetmiyor. O mekanizmanın Müslüman olması lazım ki ben anlayayım. Bununla Müslüman hakim oldu. Öbür türlü bana ne? Sahibi Müslümanmış. Daha çok içimi yakar benim. Kafirken o çoluk çocuk oradan ahlaksızlık öğreniyordu. Sahibi Müslüman gene ahlaksızlık yayıyor. Gene irin kusuyor. Gene necaset akıtıyor. Benim için hiçbir artısı yok derim. Dolayısıyla beşinci cihat çeşidi kafirlerle yapılan cihattır. Bu insanları öldürmek değildir. Kafirle yapılan savaş küfrünü İslam'a bulaştırmak isteyen, İslam'ı ve Allah'a ibadeti engelleyeni engellemektir. İnsan katliamı diye bir şey yoktur bizde. İnsan öldürmek için savaş yapılmaz. İnsanın şerrini engellemek için savaş yapılır. Bu mantık budur. Ve altıncı cihat çeşidi de mürtetlerle yapılan cihattır. Mürtet, Müslüman yaşarken İslam dinini bırakıp giden demektir. Dinimiz, şeriatımız İslam, isteyene gitme hakkı vermemektedir. Bu manada bir din hürriyeti olamaz. Kimse Allah'ı beğenmedi diye geri gidemez. Dinini, Kur'an'ını beğenmedi diye geri gidemez. Müslümanlığa girerken her türlü hürriyet vardır. Her türlü hürriyet vardır. Ama çıkma hürriyeti olamaz. Buna karşı çıkılacağını biliyorum. Ama ben Batı kültüründen özendiği için, etkilendiği için bu söze İslam nasıl hürriyete engel oluyor diyenlere bir sorum var. Hangi ülke vatandaşına ben çıkacağım dediği zaman güle güle diyor? Var mı öyle güle güle diyen bir ülke? Kime diyorlar onu? Sıfır kuruşu olan, yani hiç bütçesi olmayan, aç, sefalet olan birisine diyorlar. şöyle iyi bir serveti olan bırakıp bir ülkeyi vatandaşlığından gidebiliyor mu? İşe yarar bir adamı salıyorlar mı? Güya serbest, isteyen istediği vatandaşlığa geçer de hiç o serbestin uygulandığı görülmüyor ama. İlmiğini sıkmadan kimseyi salmıyorlar. Ki ülke nedir, din nedir diye bir sormak lazım. Bunlar cihadın bu dünyada uygulanmasını Allah'ın bizden istediği çeşitleridir. Bunlar hangi yöntemlerle yapılacak, nasıl yapılacak ve bu asırda niye yapılamıyor? İnşallah bir sonraki derste görüşeceğiz. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.